Ayrım 47.
Sayfa 439. Yeter artık lütfen, yeter artık, dayanamayacağım dedi Nazlı. Ellerini yüzüne kapıyordu ki birden başını kaldırdı. Babam geliyor. Ömer bir şey duymamıştı. Geliyor mu? Evet geliyor, geliyor, biliyorum ayak seslerini. Eh tamam, ben de gidiyordum zaten dedi Ömer. Köfteler çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Bundan sonra ne yapacağız? Sanki ben niye daha çok çalışıp daha çok kazanıyorum? Çünkü onlardan nefret ediyorum. Yarın geleyim mi? Sen bilirsin. Muhtar Bey'in sokak kapısını kapadığı, merdivenleri çıktığı duyuldu. Geliyor. Biliyorum, babam benden nefret ediyor. Benden herkes nefret ediyor, haklılar. Çünkü ben hem patronum hem... Kapı açıldı. Muhtar Bey öksürdü. Sonra paltosunu çıkarmaya başladı galiba. Nazlı, baba siz misiniz diye seslendi. Benim, ben dedi Muhtar Bey. Ne oldu? Cevap olarak önce Muhtar Bey'in terliklerinin hışırtısı ve birkaç saniye sonra kendisi gözüktü. Ömer hala ayakta duruyordu. Masanın üzerindeki şişeye bakan Muhtar Bey'in öfkeli yüzünü görünce yemek yiyorduk dedi. Biraz şaşırdı. Hoş geldiniz. İçki içiyordunuz ha dedi Muhtar Bey. Nazlı, tel dolabın üstünden sizin şişelerinizden birini aldık dedi ve nedense o da ayağa kalktı. Tel dolap, benim şişem diye mırıldandı Muhtar Bey. Sonra kızının kendisine doğru yürüdüğünü görerek galiba endişelendi. Ne oldu baba size dedi Nazlı. İyi değilim, iyi değilmişim diye mırıldandı Muhtar Bey. Sonra tel dolap, şarap ha diye söylendi ve birden bağırdı. Delikanlı, delikanlı, sizi böyle bekar bir genç kızın evinde bu saatte oturup içmekten men ederim. Nasıl? Men ederim, anlıyor musun? Baba ne oluyor? Ben zaten gidiyordum efendim dedi Ömer. Hayır gitme, seninle konuşmak istiyorum. Muhtar Bey kendisine sarılan kızını kollarından tuttu. Sana ne olmuş böyle? İçmişsin, şimdi de ağlıyorsun. Lütfen hemen içeri git ve yat. Baba lütfen dedi Nazlı ve hiçbir şeyi gizlemeden ağlamaya başladı. Bu çok çirkin, bu çok çirkin. Şimdi içeri git ve yat. Muhtar Bey daha yıkılmadı. Ahlak nedir biliyor. Sapıtmadım Allah'a şükür. İçeri git yat, yoksa baba olarak seni ilk defa kırmak zorunda. Nazlı ağlaya ağlaya odadan çıktı. Ömer ben de gideyim istiyorsanız dedi ama Muhtar Bey'in yüzüne baktıktan sonra oturdu. Hayır otur otur dedi Muhtar Bey. Sana kızmıyorum. Şimdi sana kızamıyorum. Biraz otur. Sana bir çift sözüm var, sonra gidersin. Hemen şunu söyleyeyim. Kızım evlenmeden önce evinde bir erkekle tek başına gece yarısı, peki saat 9'da içki içiyorsa ve bu alışılmış kurallara göre yakışıksız bir şeyse bunun ilk suçlusu benim. Evet, kendimi, kızımı ihmal ettiğim ya da kendi dertlerimden burnumun dibinde olup biteni göremediğim için suçluyorum. Evet, bunun için sana kızamıyorum. Ama seni de suçlu görüyorum. Biliyorum, siz onun, sen onun nişanlısısın, yakında evleneceksiniz. Ama gene de bu hareketini doğru bulmuyorum, seni de suçluyorum. Kapıyı işaret etti. O da suçludur tabii ama o ne de olsa bir kız. Ömer hiç utanmıyor, suçluluk duymuyor. Küçüklüğünden beri böyle durumlarda kapıldığı bir duyguya, her zaman kendisinin haklı ve üstün olduğu duygusuna Muhtar Bey'i dinledikçe kapılıyordu. Bir şey söylemek istediği, tatsızlıktan çekindiği için Muhtar Bey'e bir şey bağışlıyormuş gibi bir tavır takınarak haklısınız dedi. Haklıyım ya dedi Muhtar Bey, haklıyım. Bunu sen de görüyorsun ama ben görene kadar neler oldu. Ömer'in kendisine hak vermesi yüzünü birden aydınlatıvermişti. Haklıyım. Bunu bana söyledin oğlum. Sevindim çünkü çok sıkıntılıyım. Sana daha bir şeyler söyleyeceğim ama önce biraz kendimden söz edeyim. Bu akşam Ankara Palas'a gittim. Köse Ivanov için çağırmışlardı. Biliyorsun değil mi? İşte o eğlencenin, yemeğin ya da toplantının her ne halsa işte onun ortasında kimseye aldırış etmeden çıktım buraya geldim. Oradan çıktım çünkü her şey bana çirkin gözüktü. Her şey sefil, bayağı çirkin gözüktü. Ahlaksız bir insan olmak üzere olduğumu anladım. Ömer gene bir şey bağışlıyormuş gibi rica ederim dedi. Ama Muhtar Bey onu duymamış gibiydi. Ahlaksız bir insan olmak üzere olduğumu anladım. diye bir daha söylendi. Bütün hayatım boş, çirkin, anlamsız gözüktü bana. Bütün hayatımın bayağılıklar ve ikiyüzlülüklerle dolu olduğuna inanmak üzereyim. Ben inançlarım uğruna yıllarca mücadele ettim. Mülkiyedeyken, kaymakamlık, valilik yaparken her zaman bir inancım vardı. Doğru bildiğim şeyleri cesaretle yaptım, şerefimi lekelemedim, gururumu korudum ya da böyle yaptığıma inandım. Ama şimdi aldatılmış, yüzüstü bırakılmış, evet terk edilmiş budala bir koca gibi hissediyorum. Mutsuz bir insanım, bunu anlıyor musun? Ömer bir şey söylemeden başını salladı. Muhtar Bey'in yüzünde birden bir pişmanlık belirdi. Sanki bunları neden söyledim? Bunları bu herife söylemem hiç de gerekmezdi diye düşünüyor, öfkeleniyordu. Kendisi hakkında değil de Ömer hakkında konuşuyormuş gibi azarlayıcı bir sesle ve gittikçe öfkelenerek, ahlaksız bir insan olmaktan yalnızca kendi irademi ve aklımı kullanarak kurtulacağımı anladım dedi. Dönüş yolunda bunu düşündüm ve geç de olsa şu karara vardım. Ahlak konusunda, hayır yalnız bu konuda değil, bütün hayatımı, davranışlarımı düzenlerken sağduyumdan başka bir şeye güvenmeyeceğim. İpin ucunu ne zaman kaçırdım bilmiyorum. Ahlakla ahlaksızlık arasındaki çizgi nerededir bilmiyorum. Bildiğim bugün kendimi çirkin bir durumda bulmuş olmam ve bunu sağduyumla fark etmemdir. Ahlak nedir? Hiçbir şeye güvenemiyorum. Bunları gittikçe kabaran bir öfkeyle ve yükselen bir sesle söylemişti. Sonra birden sakinleşir gibi oldu. Çevreme değil kendime bakacağım. İkbal bekledim, olmadı. Kendimi ve aklımı buldum. Ve bir de tek varlığımın kızım olduğunu anladım. Anlamıyorsun, belki içinden gülüyorsun. Ama şimdi sana kararımı, doğru bulduğum ve gerekli bulduğum kararımı söylüyorum. Oğlum, evleninceye kadar artık bizim eve gelip gitme, kızımı görme. Göreceğin kadar gördün. Bir ay var, evleneceksin. Bundan sonra görme. Görmeyeceksin. Birden galiba heyecanlandı. Görmeyeceksin. Kararım bu. Ve bunu uygulamak için bütün tedbirleri... Ben de aynı şeyi düşünüyordum efendim, dedi Ömer ve ayağa kalktı. Muhtar Bey de ayağa kalkarak, peki çok güzel. Demek sen de aynı şeyleri düşünüyordun, dedi. Sinirli sinirli ceketinin düğmeleriyle oynadı. Kararın buysa şimdiye kadar niye bekledin? Ömer kendini beğenerek ve sözlerinden neredeyse gururlanarak, buna şimdi karar verdim efendim, dedi. Delikanlı, bunu biliyorsun herhalde ama senden hiç hoşlanamadım, dedi Muhtar Bey. Evet, biliyorum. Bir durgunluk oldu, birbirlerine baktılar. Muhtar Bey, beni mazur gör, dedi. Sana kötü davrandım ama içimden gelen budur. Eli ceketinin düğmesine gitti. Sana da az önce söylediklerimden pişmanım. Niye sanki döktüm içimi? Hiçbir şey anlamadın. Ben sarhoşum, dedi Ömer. Muhtar Bey bir süre sustu. Sonra ağlamaklı bir sesle mırıldandı. Kızımla gece yarısı içtin. Onu ağlattın. Onu kaç kere ağlattın? Ömer, evet, evet bunları yaptım, dedi. Pek iftihar edilecek bir damat olmadığımı biliyorum. Kapıya doğru yürüdü. Allah'a ısmarladık efendim. Hadi bakalım, güle güle. Birden koridorun kapısı açıldı ve Nazlı gözüktü. Ne oluyor, ne oluyor diye bağırdı. Bir şey olduğu yok, dedi Muhtar Bey, gidiyor işte. Ömer, evlenene kadar seni görmemeye karar verdim, dedi. Bunu yalnızca kendini suçluyormuş gibi söylemişti ama böyle bir duygu yoktu içinde. Muhtar Bey kızına bakarak, buna birlikte karar verdik, dedi. Ömer'e döndü. Öyle değil mi delikanlı? Evet, tabii tabii, dedi Ömer. Niye? Dur, olmaz. Nazlı bir çığlık attı. Ömer bir şey kırmaktan korkuyormuş gibi parmaklarının ucuna basarak merdivenleri indi, geceye çıktı. 50. Gene İstanbul'da. Refik kalabalığa kalmamak için maçın bitmesinden 1-2 dakika önce yerinden kalktı, stadyum olarak kullanılan eski topçu kışlasının uzun duvarı boyunca yürüdü, avludan Taksim Meydanı'na açılan geçitten çıkarken birisinin kendisine seslendiğini duydu. ''Vay Refik, Refik!'' Dönüp baktı ve gülümsedi. Mühendis mektebinden son sınıf arkadaşı Nurettin'di. O da Refik'e gülümsüyordu, öpüştüler. ''Rezalet değil mi?'' dedi Nurettin. ''Tam bir kör dövüşü.'' ''Çamurda bu kadar olur.'' dedi Refik. Nurettin, Vallahi bunun tadını kaçırdılar artık dedi. Birbirlerine vurmaktan topa vuramıyorlar. Artık ben gelmeyeceğim. Kendi kendine güldü. Ben öyle derim ama gelirim. Haftaya gene Fener'in maçı var. Ama sen gözükmüyorsun ortalarda. Evet. Nurettin sahi sahi tabii dedi. Muhittin'i görmüştüm söyledi. Sen Erzincan'a gitmişsin. Ne zaman döndün? Çok oluyor. Kasım'da geldim. 4 ay oluyor. Ne yaptın orada? Demir yolunda mıydın? Demir yolundaydım. Memleketi gördüm. Ya ne güzel diyerek iç çekti Nurettin. Ben de bir fırsat bulabilsem. Şu demir yolu işi de iyi fırsattı. Herkes gitti, gördü, kazandı. Ben burada bir çarka kaptırmışım paçamı, bir türlü kurtulamıyorum. Kapıdan çıkanlar çoğalıyordu. Biri Refik'e çarptı. Kışlanın avlusundan bir gürültü geldi. Bitti galiba dedi Nurettin. Refik'in kolundan tuttu. Ben eve gitmeden önce şöyle bir yumruğunu sıkıp baş parmağını ağzına emzik gibi yaklaştırıp çekti. Gelsene. Ben tenis kulübüne gideceğim. Nurettin az önce şişeye benzettiği yumruğunu okul takımında futbol oynadığı yılları hatırlatan bir güçle Refik'in omuzuna vurdu. O züppeler kulübüne gidiyorsun ha? Bunu Refik'in alınmayacağını bildiği için neşeyle söylemişti. Refik utanarak yüzünü ne yapalım be kardeşim diyormuş gibi ekşitti. Nurettin demek gelmiyorsun. İçince ısınır keyiflenirdik halbuki dedi. Refik'in yüzünde aynı anlatımın durduğunu görünce peki peki dedi. Git bakalım o züppelerin yanına. Ha sahi Ömer nasıl? Evlenecek herhalde. Sahi mi? Bir ben kaldım desene. Dağılan kalabalıktan birkaç kişi aralarına girmişti. Hadi güle güle. Haftaya Fener Güneş var. Ben mezarlık tarafındayım, kale arkasındayım. Refik gülümsedi. Nurettin'in kalabalığa karıştığını gördükten sonra döndü, tramvay yolu boyunca biraz yürüdü, gişeden bilet alıp Taksim bahçesine girdi. Pazar öğleden sonra olduğu için bahçe her zamanki gibi tenha ve sessiz değildi ama her zamanki gibi helal kokuyordu. Uzaktan dağılan kalabalığın uğultusu geliyordu. Refik kötü bir maç oldu diye düşündü. Top sonunda bir kaleye bir kere girdi. Ben seyrettim. İstediğim gibi temiz hava aldım ve üşüdüm. Gazino ve tenis kulübü olarak kullanılan ahşap binayı görünce evet biraz hava aldım. Şimdi hep birlikte eve döneriz. Evde sıcak sıcak otururuz diye mırıldandı. Öğle yemeğinden az sonra Osman, Nermin ve Perihan'la buraya gelmişler. Onlar kulüpte kalmışlar. Refik maça gitmişti. Birlikte dönmeye karar verdikleri için şimdi bir zamanlar çok sık gittiği bu kulübe uğraması gerekiyordu. Nurettin'in kulüp hakkındaki sözlerini hatırlayarak ahşap yapıdan içeri girdi, acele acele merdivenleri çıktı. Kulübün yenilenmeyen kırık kapı tokmağını, bir garsonun hiç değişmeyen gülümseyişini, yıllardır aynı yerde, aynı çerçevenin çatlak camı altında duran kulüp tüzüğünü görünce hüzünlenir gibi oldu. Ama bu duyguya kapılmadı. Kağıt oynanan, sigara içilen odaların açık kapılarının önünden hiç durmadan geçerek umduğu yerde Nermin'le Osman'ı gördü. Odadakilerle selamlaştıktan sonra çay içen Perihan'ın yanına oturdu. Yorgun garsondan sessizce çay istedi ve sohbeti bozmadığı için sevinerek konuşulanlara kulak verdi. Osman'ın karşısında kulüp başkanı Mükrimin Bey oturuyordu. Tenisten çok hükümet ve sosyete ile yakın ilişkilerinden dolayı kulüp başkanı seçilen bir tıp profesörüydü. Sporla ilgisi arada bir gazetelerde çıkan sporcu sağlığına ilişkin makalelerden öteye gitmiyordu. Kulüp başkanı çaylarını ve içkilerini içerek kendisini dinleyenlere kulübün karşılaştığı tehlikeyi anlatıyordu. Yeni vali kulüp binasını yıktırmak istiyor, onlara karşıdaki Surp Agop mezarlığında küçük bir arsa vereceğini söylüyordu. Bunu vereceği de galiba şüpheliydi. Kulüp başkanı ayrıca kulübün spor merkezinden çok oyun ve kumar merkezi olduğunu söyleyen valinin bütün üyelere de hakaret etmiş olduğunu anıştırıyordu. Bazıları ona karşı çıkıp ılımlı olunması gerektiğini, bazıları da başbakana mektup yazılması ve Türk tenisinin savunulması gerektiğini ileri sürüyorlardı. Bir ara tartışma kızışır gibi oldu ama sonra birisi şaka yaptı, gülüşüldü. Hanımlardan biri eski mezarlığın toprağında tenis oynamanın uygunsuz olacağını söyleyince de hava yumuşadı ve birdenbire sessizlik oldu. Bu sırada Refik köşede oturan ve arada bir kendisine bakan Osman'ın Galatasaray'dan sınıf arkadaşı, demir tüccarı Hamdi'nin kendisine seslendiğini duydu. "Yahu Refik, ne yapmışsın sen? Ta Kemah'a gitmişsin." Refik bir sessizliğe rastlayan sözlerin herkes tarafından işitildiğini fark ederek evet dedi. Ne yaptın oralarda?" "Hiç." "Kitap da yazmışsın, bakanlık yayımlamış." Refik oturanların konuşulanları dinlediklerini düşünerek rahat ve kayıtsız bir tavır takınmak istedi. Ama nedense Osman'ın karşısında takındığı küçük kardeş tavrını takınmış olduğunu fark etti. "Evet, yayımlandı." Hamdi yazar kelimesinin üstünde durarak, "Demek şimdi bir yazar oldun sen," dedi. "Yazıyorsun." İlgi çekici bir şey bulduğu için sağına soluna baktı. "Ne yazıyorsun?" "Memleket sorunları hakkında tabii, değil mi?" Refik yazar kelimesini bir daha işitmemek ve biraz da konuşmuş olmak için "köyümüzün sorunları hakkında," dedi. "Köyümüzün sorunları," diye tekrarladı Hamdi. Çevresine bir daha herkesi Refik'le ilgilenmeye çağırıyormuş gibi baktı. Sonra "rica etsem kitabından bana da bir tane verebilir misin?" dedi. Tabii imzalayarak. "Çünkü ben de..." Bu sırada odanın kapısından uzanan bir baş, "maçın sonucunu bilen var mı?" diye sordu. Refik fırsatı kaçırmayarak "Fener 1-0 galip," dedi. "Öyle mi? Golü kim attı?" "Yaşar." Hamdi, "Oo Vasıfcığım, nerelerdesin, görünmüyorsun. Dün niye uğramadın?" diyerek ayağa kalktı. Kulübün geleceği hakkındaki tartışma da kaldığı yerden ama bu sefer herkesin şakalarla katıldığı daha yumuşak ve eğlenceli bir sohbet biçiminde yeniden başladı. Eski mezarlığın üstünde tenis oynanmayacağını söyleyen hanım, o köşedeki arsanın mezarlarla değil eski bir kilisenin yıkıntısıyla kaplı olduğu söylenerek yatıştırıldı. Bu arada kulübe her gelenin önce bir uğradığı bu büyük odaya girip çıkanlar oldu. İçerideki odalardan gelen iri yarı biri karısından bir seansçık daha oynamak için izin istedi. Karısı öfkeli bir tavırla saatini gösterince Osman ayağa kalktı. Bu Nermin ve Refik'le Perihan için işaret oldu. Onlar kulüp başkanı ile birkaç cümle konuşan Osman'ı bekledikten sonra dışarı çıktılar, merdivenlerden bahçeye indiler. Dışarıda gene aynı soğuk, kapalı hava vardı. Perihan Refik'in koluna girdi. Mezarlığın duvarı dibinde duran arabaya doğru yürürlerken Osman Refik'e yaklaştı. "Mükrimin Bey söyledi, sen üyelik ödeneğini aylardır vermiyormuşsun." "Benden istedi ama ben senin yerine vermek istemedim." "Evet." "Kulüp, sen de biliyorsun, zor durumda. Versen iyi olur." "Evet." "Senin yerine keşke ben verse miydim?" "Bilmem." "Osman, ne demek bilmem?" dedi. Arabanın kapısı önünde durdu ve her zaman cebinden hemen çıkarıverdiği anahtarı bulamadı. Refik'e öfkeyle bakarak, "Nerede bu anahtar?" diye söylendi. Oysa her zaman günlük hayatı gibi cepleri de düzenliydi ve nereye ne koyduğunu hatırlamakla, hiçbir şey kaybetmemekle övünürdü. "Nerede bu?" Refik'e bakarak ceplerini karıştırıyordu. Bakışları, "Sen nesin Refik? Sen kendini ne sanıyorsun? Neredesin? Ne zaman kendine geleceksin? Ne zaman hepimiz gibi olacaksın? Bak, senin yüzünden bir anahtarı bile bulamıyorum," diyordu. Sonunda anahtarı buldu. Refik gözlerini Osman'ın yüzünden kaçırdı. Gene artık alıştığı beceriksiz, saf, akılsız küçük kardeş tavrını takınarak gökyüzüne baktı. Bir büyük bulut takımı ilerideki başka küçük bir takıma yaklaşıyordu. "Üyelik ödeneği," diye mırıldandı. "Evet, bir karar vermem lazım. Sanki şu bulutlar ötekilerini bekliyorlar. Üyelik ödeneği. Ben öleceğim. Hepimiz öleceğiz. Üyelik ödeneğini ödememi istiyorlar. Haklılar. Ama sonra düşünebilirim bunu. Osman yapsın işte ne yapacaksa." Bulutlar birbirine yaklaşıyor. "Böyle küçük bir iş için niye öfkeleniyorum?" "Bugün futbol maçına gittim. Fener 1, Vefa 0. Şimdi eve dönüyoruz. Osman istediği gibi olamadığım için bana kızıyor. Haklı. Ama hepimiz öleceğiz." Osman kolay kolay neşelenemeyeceğini gösteren öfkeli bir yüzle kapıları açtı. Ötekilerin oturmalarını beklemeden motoru çalıştırdı. Nermin'in onu yatıştırmak için yaptığı şakalara yüz vermedi. Isınmasını fazla beklemeden vişne çürüğü rengindeki arabayı parke yoldan Nişantaşı'na doğru sürdü. Motorun homurtusundan başka bir şey duyulmuyordu. Refik arkada pencereyi iyice sokulmuş, başını cama bükmüş oturuyordu. Pencerelerden akıp giden görüntülere, mühendis mektebi yıllarında her gün geçtiği tramvay yolunun çevresindeki hiç değişmeyen yapılara, duvarlara, ağaçlara, duraklara bakıyordu. Maça gittim. Şimdi eve dönüyoruz. Pazar öğleden sonra. Mart'ın 19'u 1939. Yarın her zamanki gibi yazıhaneye gideceğim. Tramvayların arkasına asılan çocuklar. Annem evde grip, hava soğuk. Evde bir çay içerim, aşağıda biraz otururum, sonra yukarı çıkarım. Konuşuruz Perihan'la. Ne? Şimdi niye konuşmuyoruz? Osman'ın bir metresi var, Nermin bilmiyor. Biliyor mu? Nermin'in bir adamla ilişkisi var. Bunu Osman'a söylemedim. Hepimiz öleceğiz. Şu adam orada ne bekliyor? Mezarlar, mezar taşları, Hristiyanlar, Herr Rudolf. Ona ne yazayım? Hölderlin. Saat kaç? 5:30. Annem merak etmiştir. Melek ne yapıyor? Hepsi düzelecek. Bütün hayatım bir düzene girecek. Yapılması gereken şeyi bulacağım. Üyelik ödeneği. Nasıl yaşamalı, bunu bulacağım. Sonra, ama sonra... Evet, şu büyük tasarıyı, hayatımı düzene sokacak şu büyük programı bitirdikten sonra bütün hayatım düzene girecek. Şimdi ne yapıyorum? Bekliyorum, pencereden dışarı bakıyorum. Arabanın içinde hiç konuşmuyorum. Ama biz Perihan'la odamızda konuşuyoruz. Ankara'dan döneli 4 ay oldu. Perihan bana kızmıyor. Kitaplar. Yaşıyorum.